Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Numan Nurullah Aras'ın sunumu ve Mehmet İşcan'ın anlatımıyla Adım Adım Çanakkale Destanı programının 3. bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin, amin. Allahu Ekber. Amin, amin. Allahu Ekber.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşette bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbisi yahut kafesi. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programımıza devam ediyoruz. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Tabyalardayız, Kilitbahir'deyiz şu anda. Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırmış olduğu namazgah Hamidiye Tabyası'nın tam ortasındayız. Solumuzda gözetleme ve ışıldak kulesi dediğimiz kule biraz sonra sizlere bahsedecek. Hemen sağ tarafımızda da tabyaları görüyorsunuz. Geçen programda da bahsettiği gibi Mehmet İşcan hocamın tabya sabit topların bulunduğu ve boğazdan geçen gemilere ateş etmek için kullanıldığı mekanlara verilen isim. Dolayısıyla biz de şu anda 2. Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu namazgah Hamidiye Tabyası'ndayız. Hocam hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk efendim.
Bu programda tabyalardan bahsedecektik.
Evet.
Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben önce bir fiziksel olarak çevremizdeki tabyanın şeklinden bir bahsedeyim. Dinleyicilerimiz de şöyle kafalarında bir hayal etsinler. Sol tarafımızda Sarı Kule dediğimiz yuvarlak bir kule şeklinde bir bina var. 1542 yılında, yani Fatih'in kaleleri yaptırdığından 80 yıl kadar sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan, evet, Sarı Kule. Şu anda restorasyonda bir müddet
yaklaşık olarak 4 katlı bir bina
kadar ama 2 evet, katlı yani. Evet, tavanı evet, yüksek 2 katlıdır. Yüksek. Evet. Burası Çanakkale Savaşları'nda ışıldak binası olarak kullanılmış. Ne demek? Hı-hı. Çanakkale Boğazı'ndan geceleri sızma harekatı yapabilecek düşman gemilerini burada ışıkla, projektörle tespit edip yakalamak ve bombalamak için. Yani Boğaz'ın güvenliği için yapılmış ama biz bakın bu tahkimatlardan şunu anlıyoruz. Dedelerimiz bir gün bir Boğaz Harbi mutlaka olacağını hep hesaplamışlar. Ona göre herkes bir şekilde aklın erdiği kadar, gücünün yettiği kadar tedbir almaya
tedbir
çalışmış.
Almışlar. Evet.
Mesela bir önceki programda bahsetmiştik mesela. 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan bile Çanakkale Boğazı'nın girişine 2 tane kale yaptırmış. Biri Seddülbahir Kalesi, birisi literatürde Kale-i Hakaniye, halk dilinde Kum Kale olarak geçen kale. Karşılıklı bunlar. Boğaz'ın tam çıkışında iki tane kale. Ama en büyük tahkimatları yapan 2. Abdülhamit Han'dı. Şunu hiç unutmamak lazım ki, bize Çanakkale-Boğaz Harbi'ni kazandıran topları Alman grup firmasından satın alıp da Çanakkale Boğazı kıyılarındaki en kritik noktalara yerleştirip bize bu zaferi kazanmaya zemin hazırlayan komutan 2. Abdülhamit Han merhum, cennet mekan. Yarın ahirette bize sorarsa diyorum ben, ben size Boğaz Harbi'ni kazanmanız için imkan tanıdım. Ama siz Çanakkale Boğaz Harbi'nin zaferini kutladınız, hiç benim isimden hiç bahsetmediniz derse ne deriz bilmiyorum.
Ya,
bakın yine 18 Mart önümüzde. Bakın yine Abdülhamit Han'dan belki hiç bahsedilmeyecek. Ama belki bu sene bahsedilebilir, bekliyoruz.
İnşallah hocam, bizim programımız vasıtasıyla da olsa
inşallah
Ulu Hakan Abdülhamit Han'dan bahsedilsin.
Bu arada ilgililere de duyuruyoruz. Bu Ulu Hakan Abdülhamit Han'dan hiç olmazsa Boğaz Harbi ile ilgili anlatımlarda bahsedilsin yani.
İnşallah hocam.
Onun hakkını nasıl öderiz bilemiyorum. Evet. İşte onun yaptırdığı en büyük tabyalardan birisinin şu anda önündeyiz, ortasındayız. Namazgah Hamidiye tabyası. Evet. 26 tane top, 27 tane cephanelikten oluşan bir tabiyeydi.
Cephanelik dediğimiz şu karşımızdaki toprak yığılı.
Evet. Üzeri toprak yığılı olan, altında odaların bulunduğu bu mekanlar. Bunlara biz cephanelik diyoruz. Fransızlar bunlara bonet diyorlar. İngilizler bonnet. Arsenal diyorlar. Biz de cephanelik diyoruz. Bu cephaneliklerin içinde mermi saklanıyor. Topların mermileri saklanıyor. Ayrıca herhangi bir sıkıntı durumunda askerler buraya da sığınıyor.
Sığınabiliyorlar.
Olarak da kullanılabiliyor. Şu gördüğümüz önümüzdeki boşluk alan var ya, burası namazgah olarak kullanılmış. Osmanlı'da böyle açık hava mescitlerine namazgah denilmiş.
Namazgah.
Çevredeki askerler cuma ve bayram namazlarını burada toplanıp kıldıkları için bu tabyanın adı da namazgah olarak meşhur olmuştur. Bugün Kilitbahir Köyü'nde deseniz ki ben namazgaha gitmek istiyorum deseniz, size caminin yolunu göstermezler.
Burayı gösterirler.
Öyle meşhur olmuştur. Şimdi şu sağ tarafımızda bakın bir kemer var, yıkıntılar var. Tabyanın esas giriş kapısı orasıdır.
Burası.
Yani bu asfalt yok o zaman. Bu sonradan yapılma. Tabyanın giriş kapısı orasıdır. Ama tabyanın giriş kapısının sağında ve solunda tuvaletler ve hamamlar vardır. Yerleri belli, yıkılmış artık.
Neden girişe koymuşlar hocam tuvaletleri?
Evet, güzel bir soru. Bravo. Buraya ziyarete gelen gerek ziyaretçi gerek asker. Orada maddi manevi temizliklerini yapacaklar.
Öyle girsinler.
Guşul abdestini alacaklar. Tabiye öyle girecekler. Komutanların hatıratlarından şunu okuyoruz. Sabahleyin askerlere abdest almadan topların üzerine çıkarmıyorduk diyor.
Allah Allah.
Maneviyat bu. Biz burada şunu anlıyoruz. Çanakkale'de maneviyata ağırlık verilmiş. Gerçi ilerideki programlarda Seyit Onbaşı'nın komutanı Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey'in talimatından bahsedeceğiz. Üç maddelik bir talimatı. Orada da buram buram maneviyat kokuyor. Yani bu savaşın nasıl başlayıp nasıl devam ettiğini, yani Çanakkale ruhunu orada daha net bir şekilde ilerideki programlarda inşallah dinleyeceğiz.
Hocam baktığımızda günümüzde bile, yani şu anda baktığımda tabyalarda gördüğüm kadarıyla şimdi bir altta bir betonarme yapı var, taşla yapılmış. Onun üzeri de toprakla kaplanmış. Yani uzaktan normal bir sanki bitki örtüsü gibi.
Kamuflaj gibi.
Kamuflaj çok güzel yapılmış. Yani. Çok gerçekten
evet düşünülerek onu yapılmış. Onu da izah edeyim. Bunu böyle yapmanın amacı kamuflaj falan değil. İlk görünüşte ziyaretçilerimiz de soruyorlar hocam kamuflaj mi diye. Hayır, kamuflaj değil. Onu şöyle izah edeyim. Bugün Osmanlı'yı tenkit edenler var ya, şunu iyi bilsinler. Dedelerimiz çok akıllı insanlar.
Gerçekten de öylelermiş.
Ellerindeki imkanları çok çabuk ve çok iyi bir şekilde kullanmayı iyi becermişler. Dedelerimiz akıllı insanlarmış. 3 Kasım 1914 düşmanın ilk yaptığı bombardımandır. Methal dediğimiz boğazın girişindeki yaptıkları ilk bombardımanda düşman gemilerindeki topların attığı mermilerin düz yollu olduğunu ve sert bir yere çarparak patladığını tespit etmiş dedelerimiz.
Ya sert zemine çarparak
patlıyor. Sert zemine çarparak patlıyor.
Evet.
Ve hemen bir tedbir düşünmüşler. Cephaneliklerin üzerine çalı çırpı doldurup üzerine yumuşak toprak doldurmuşlar. Yani o bombaların patlamaması veya cephaneliğe erişmemesi için. Çünkü o ilk bombardımanda Settülbahir Kalesi'nde cephanelik isabet almış. Hı hı. 86 tane şehit vermişiz. Bir felaket yaşanmış. Kaledeki askerlerin yarısı gitmiş. Kale komutanı Şevki Bey de dahil şehitlerin içerisinde. İşte dedelerimiz o gün bunu anlamışlar ve bundan sonra bütün cephaneliklerin üzerine toprak doldurmuşlar.
Toprak doldurmuşlar.
Bir şey daha var. Barutla mermi yan yana olursa felaket büyüyor. Hı hı. O zaman bu cephaneliklerden birine barut, birine mermi koymuşlar. Hı. Yani topun bir tarafında barut, bir tarafında mermi var.
Hem alışı kolay, ulaşması lojistik olarak kolay.
Birinci derecede önemli olan barut patladığı zaman mermiler de infilak ediyor. Ya. Dedelerimiz akıllı insanlarmış. Yani hatalarını çabuk anlayıp hemen hatalarından vazgeçiyorlar. Hı. Ve gerekli tedbiri anında alıyorlar. Hı. İşte bu tabyada gördüğünüz bu cephaneliklerin üzerinden toprak yığılı olmasının en önemli birinci sebebi kamuflaj değil. Hı hı. Sebep nedir? Mermilerin patlamamasını veya cephaneliğe ulaşmamasını sağlamaktır.
Evet.
Yani tedbir amacıyla yapılmıştır. Uç kısmında bir yer var. Toprak altında, zemin altında iki tane oda var. Askerlerin barınakları ve yemek yedikleri yer olarak kullanılmış savaş esnasında. Savaştan önce depoymuş. Savaştan sonra da bir müddet düşman esirlerinin kaldığı hapishane olarak kullanılmış. Evet. Burada yemekten de bahsedeceğim.
Buyurun.
Yemek meselesi.
Mutfakta, yani yemekhanede var.
Mutfak burada, mutfak yok burada. Evet. Mutfaklar cephe gerisinde. Çünkü o zaman yemekler ateşle pişiriliyor. Odun yakılarak pişiriliyor. Duman çıkan her yeri düşman bombalıyor. Düşmanın 80'e yakın uçağı var. Uçaklara benzin takviyesi yapmışlar. Havada İstanbul'a kadar bombalama yapmışlar. Böyle. Bizim 4 tane uçağımız var. Onların 80'e yakın uçağı var. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Hı. Denklik yok yani.
Yok.
Kesinlikle. Onlardan diyorum ya, tek üstün tarafımız maneviyatta.
Evet.
Diğer yönleriyle bizden hep üstündüler. Ama dedelerimiz buna rağmen yine hani Akif'in, merhumun ifade ettiği gibi bomba şimşekleri inip üstüne her siperin, sönüyordu göğsünün üstünde o aslan neferin. Ha. Ölüm indirmede gökler, ölüm üstürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer diyor. Evet. Ya. Onlar göğüslerini siper ettiler, kaçmadılar, çekinmediler, açlığa dayandılar, haşerata dayandılar, sivrisineklere dayandılar, hastalık çeşitlerine dayandılar. İşin bir de en kötüsü de düşman.
Evet.
Gece gündüz bombardıman edilen siperlerde, tabyalarda ne rahat uyku uyudular, ne rahat edebildiler, ne dinlenebildiler.
Şu baktığımızda gördüğümüz hocam o mermi, az önce söylediğiniz şu mermi, yani içinde binlerce, on binlerce misket bulunan, ucu sivri olan o mermi, yani buraya isabet aldığında 300 metrekare demiştiniz değil mi? Etrafındaki insanları
200 metre 200, çapında.
Evet.
Yani 100 metre yarı çap, 200 metre çap.
Evet.
Bütün çap. Şimdi bakın.
Mahvediyor.
Bu o gösterdiğim mermi ucuydu o.
Evet.
Orada o kemerde sert yere çarpınca patlamış, orada infilak etmiş. O merminin teknik özellikleri şöyle. O mermi 680-730 kilogram arasında dolusu. İçine 10 bin tane yuvarlak misket kurşun alıyor. Patladığı zaman 200 metre çapındaki bir dairede canlı bırakmıyor. Bu Queen Elizabeth zırhlısının attığı mermilerin orta büyüklükte olanı. Bunun küçüğü 490 kilogram, Şehitler Abidesi'nde var. Orada ben size onu göstereceğim inşallah. En büyüğü ise 830 kilogram ağırlığında. Onlar korkunç. Bir insan boyu büyüklüğünde. Yani onları zaten insan gücüyle falan kaldırmak mümkün değil,
mümkün
biliyorsunuz
değil.
Yani. Ve düşünün şöyle, mesela Queen Elizabeth zırhlısında tam 40 tane top varmış üzerinde. 40 tane top. 21 tarafında, 21 tarafında. 36 tane, 30 tane böyle toplar var gemilerde. Yani onların gemileri hepsi yüzen
cephanelik.
İkişer, üçer, dörder tane tabya veya cephanelik. Evet. Böyle düşünün yani. O gösterdiğim şey de orada Queen Elizabeth zırhlısından atılan, orada patlamış olan bir merminin ucudur. Şimdi düşman bizim menzilimize girmeden bombardıman ediyor.
Haliyle.
Biz bir şey yapamıyoruz.
Yapamayız.
Uzun kollu boksörle kısa kollu boksörün dövüşmesi gibi bir şey değil mi? dezavantajlı durumdasın. Bu dezavantajı avantaja çevirmek gerekiyor.
Nasıl
dedelerimiz akıllı insanlarmış. Hı-hı. Bakın ne yapmışlar. Şimdi topların bir kısmını kısa menzilli, hı-hı, olarak yerleştiriyorlar. Bir kısmını da uzun menzilli. Hı-hı. Düşman gemileri bombardıman ederek yaklaştıklarında önce kısa menzilli topları kullanmışlar. Hı-hı. Ama şunu antiparantez belirteyim. Şu anda önümüzde bulunan namazgah tabyası savaşa girmedi.
Ha, bu tabya savaşa girmedi. Evet.
Girmedi. Aha. Diğer tabyalarda yapılanları anlatıyoruz.
Evet.
Genel olarak çünkü anlatıyorum burada şimdi. Hı-hı. Önce kısa menzilli topları ateşliyorlar. Hı-hı. Bunların attığı bombalar denize düştüğü zaman, hı-hı, bir su sütunu oluşturuyor. Hı-hı. Su fırlıyor yukarıya doğru. Hı-hı. İşte bunu gören düşman gemileri bunların menzili buraya kadar deyip oralara kadar yaklaşıyorlar. Hı-hı. Ondan sonra uzun menzilli topları kullanmaya başlıyor dedelerimiz.
Evet.
Böyle bir taktikle onların gemilerin bir kısmını menzile sokuyorlar. Hı hı. Öyle vuruyorlar onlara. Ya hasar veriyorlar, ağır yara veriyorlar, saf dışı bırakıyorlar ya da batmasına sebep oluyorlar. Hı. İşte dedelerimizin akıllı olduğunu gösteren bir şey de bu.
Evet. Yani
bu dedelerimiz bu millet savaşı biliyor. Hı hı. Allah'ın izniyle. Hı hı. Bu böyle devam edecek. Hı. Şimdi bu gördüğümüz komuta merkezi şurası.
Evet.
Komuta merkezi çevredeki bütün birliklerden toplanan haberler buradan telsizle veya telgrafla Boğaz Komutanlığı'na iletiliyor. Hı hı. Burada bir hatıra var, bakın. Buyurun. Size onu da anlatayım. Hı. Bu tabyanın karşısında Anadolu Hamidiye tabyası vardır Çanakkale'nin içinde.
Evet.
Anadolu Hamidiye tabyasından bir ara ses yok. Ses kesiliyor, haber alınamıyor. Hı. Buradan telgrafla, telsizle neler yapsalar oraya ulaşamıyorlar. Çünkü hatlar da gitmiş.
Evet.
O zaman oradaki tabya, buradakiler merak ediyor ya, bilgi verecekler. Nasıl vermişler bilgiyi biliyor musun?
Nasıl vermişler?
Ezan okuyarak.
Ya.
O toprak yığınlarının üzerine çıkıp ezan okumuşlar. Bu şu anlamadır. Biz hayattayız, merak etmeyin. Hı hı. Boğaz Komutanlığı'na bu bilgi veriliyor.
Hamidiye tabyası bir burada var. Burada da namazgah kaçtı. Hamidiye ismi burada, ne? Abdülhamit Han kendisi
tamam,
şey yapıyor.
Onu da söyleyeyim. Hı hı. Şimdi dedelerimizde şöyle bir şey var. Tabya, mevzi, hı hı, karargah, efendim söyleyeyim, köprü, kervansaray, cami, yani tarihi bir şey yapıldığı zaman, hı hı, önce kendi isimlerini vermişler.
Önce kendi isimleri.
İkinci, üçüncüyü yapmaya başladıkları zaman dedelerin isimlerini vermeye başlamışlar. Hı. Abdülhamit Han bunu 1892 yılında bu tabiyeyi yaptırmış.
Evet.
Ve kendi ismini buraya vermiş.
Evet.
Mesela bundan sonraki programımızda Rumeli Mecidiye tabyası var. Ondan bahsedeceğiz. Hı hı. Ona Mecidiye ismini vermiş. Bazıları diyorlar ki Abdülmecid yaptırmış. Ama 1892 yılı bu tabyanın inşa yılı, tamamlanma, evet, yılıdır. Abdülhamit dönemidir. Hı hı. 1908'e kadar. Hı hı. 1892 yılında, hı hı, oranın inşaat halinde fotoğrafı var elimizde.
Hı. Abdülhamit Han yani kendi atasının tabi ismini veriyor, yapmış o, olduğu diğer,
evet,
tabyaları.
Onların isimlerini veriyorlar. Evet. Veya sonra gelen olsa, hadi diyelim ki değiştirdi ismini, koydu falan diye, ama Abdülhamid'in yaptırdığı böyle nice şeyler var. Onların birçoğunun ismi kendisinden önce. Mesela Settülbayır'da Ertuğrul tabiye var. Ertuğrul Gazi'nin ismi.
Ertuğrul Gazi'nin ismi. Bakın sevgili dinleyiciler, yeni yeni isimlerinin neden böyle olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Hocam bir de toplar buradan düz atış yoluyla atılıyor herhalde. Aşırtma, evet, atış yok.
Eğer, yok.
Evet.
Çanakkale savaşlarında daha henüz havan topu icat edilmemişti. Hı-hı. İcat edildi ama savaş bitti.
Savaş bitti.
Onun için Çanakkale savaşlarında kullanılan topların mermi yolu düz yoldur. Hani mesela tabancadan atılan mermi, tüfekten, evet, atılan mermi gibi düz yoldur. Sadece Queen Elizabeth zırhlısı açık denizden, Ege denizinden buralara bombardıman etmiş. Hı. Buralara birkaç bomba atmış ama yani isabet ettirmek zor oluyor. Şu arkadaki tepe engelliyor. Hı. Tepeler, evet, engelliyor. Onun için Çanakkale savaşlarında, kara savaşlarında çıkartma yapan İngiliz birlikleri, Anzak birlikleri tepelerin ardını ve koyuları tercih etmişlerdir.
Tepelerin ardını ve koyularını tercih, tabii, etmişler.
Orada onları vurmak zordur. Çünkü, hı hı, şimdiki gibi böyle aşırtma, havan yok, güdümlü füze yok, bir şey yok o zaman.
Hı. Peki hocam, diyelim ki uçak tabyalara saldırma, uçakları nasıl baş etmişler? Atalarımız düz yolu bir,
evet,
atışla.
Ya dedelerimizin, evet, akıllı olduğunu anlatan bir olayı daha burada, evet, anlatayım sizlere.
Evet.
Şimdi onların uçakları var, uçak savarları da var.
Onların var.
Bizde 4 tane uçak var. 2 tanesi savaş için, 2 tanesi şey için kullanılıyor, keşif için. Hı hı. Ama bizde uçak savar yok. Dedelerimiz ne yapmışlar? Küçük çaplı, hı hı, topları, tekerlekli seyyar topları. Tekerleklerini çıkarmışlar. Ağaçtan yaptıkları seki dediğimiz bir şeyin, yüksek bir ağacın üzerine. Hı hı. Onları monte etmişler. Namlusu havaya doğru. Kundağı aşağıda yerde. Hı hı. Onları uçak savar olarak kullanmışlar. Hı. Yani ilk toptan uçak savar.
Toptan uçak savarını aslında.
Evet, bizim burada Çanakkale'de kullanılmış yani. Bir ilklerden birisi bu da.
Maşallah. Hocam yine programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programı sonuna geldik. Bir sonraki programda sizlerle görüşmeyi umut ediyoruz. O programa dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Numan Nurullah Aras'ın sunumu ve Mehmet İşcan'ın anlatımıyla Adım Adım Çanakkale Destanı programının 3. bölümünü dinlediniz.
Amin desin hep.